Ayrım 11. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 99. Seni azgın kalçak dedi Essie tiksinerek. Zavallı adam. Senin zevklerini tatmin etmeye çalışmaktan. Nasıl oldu da daha önce ölmedi acaba? Bir zamanlar sen de aynı şeyi hissetmedin mi dedi anne. Yaşlı Essie'yi yatıştırmaya ve ağlayan Lulu da sandalyesine oturtmaya çalışırken. Düğün gecemi dün gibi hatırlıyorum dedi Essie. Uzun, beyazlaşmış saçlarını geri atarken. Ve bu benim, asla unutmayacağım bir şey. Sıcaklığını, ağırlığını ve hatta ondan gelen bira kokusunu. Güneş doğduğunda çok mutluydum. Ve giderken, hepsini de yanında götürdü dedi Mexo, ağlayarak resme bakarken. Öfkesi kederinden baskın çıkıyordu. Giderken hepsini yanında götürdü. Arkasına bırakmasını beklemiyordun değil mi dedi yaşlı Essie pis pis sırıtarak. Seni yaşlı pislik dedi kızıl Mexo öfkeyle. Kızgınlıktan kıpkırmızı olmuş. Yumruğunu çerçeve içindeki eşine doğru sallıyordu. Onları bile giderken yanına aldın. Bana kalan tek konforu da benden aldın. Neyi yanına aldı diye sordu anne kafası karışmıştı. Neyi sanıyorsun dedi Mexo. Neyi sanıyorsun? Lanet olası emekli maaşını. Şükürler olsun. Ne için sızlandığını merak ediyordum dedi yaşlı Essie. Tekrar kendin olduğuna sevindim Mexo. Hadi buna içelim. İçeceğim. 1,5 kalple içeceğim sevgili Essie, dedi Mexo. Elleri bluzunun içindeki şişeyi ararken, gözyaşları bir anda kuruyuverdi. Eğer şu lanet olasıca şişeyi bulabilirsem. Şişe bluzunun iyice aşağılarına kaymıştı ve korsesinin arasına sıkışmıştı. Her tarafını aramaya başladılar ve dul kadın çılgın bir tango yaparcasına titremeye ve paytak paytak yürümeye başladı. Ancak tüm bunların hiçbir faydası yoktu. Bu nedenle kadının siyah yas elbisesini çıkarmaktan başka çare kalmadı. İç çamaşırıyla odanın ortasında öylece durmuş. Koca göğüsleri, korsesinin üzerinden sarkarken şişe yere yuvarlandı. Sonra dışarı bir araba yanaştı ve pencereden bakan yaşlı Essie bir çığlık attı. Bu o Yahudi. Onlar kızıl Mexo'yu elbisesinin içine tekrar sokmaya çalışırken holün kapısı gürültüyle çalındı. Her zamanki gibi tefeci anahtarını çevirdi. Mutfak kapısını hafifçe tıklattı ve içeri girdi. Bayan Riley dedi neşeyle. Kürklü yakalı bir palto ve eldiven giymiş küçük şişman adam. Ellerini çırparak bugün biraz geciktim derken yıldırım çarpmış gibi kaldı. Çünkü bu geniş dul kadın iç çamaşırın içinde. Kaslı bacakları ayrık. Suratı sahte bir şehvetle dağılmış halde duruyordu. Hiçbir şey söylemeden, ellerini uykucu tendinin ritmine uygun olarak çırpıp, masanın etrafında dans etmeye başladı. Pekala benim Isaac'im diye mırıldandı. Masanın etrafında dans ederken, sırtını adama çevirdi. Gamzeli dizlerinin üzerinde, çamaşırını çıkardı. Şu anda olmanı istediğim yerdesin. Saldırı ve şiddet, ahlaksızlık, küçük düşürücü davranış, tecavüz girişimi. Bir daha burnunu buraya sokamayacaksın. Lütfen Bayan Riley, dedi tefeci titrek bir sesle. Kızıl Mexo üzerine doğru yürürken kapıya doğru geriledi. Lütfen hanımefendi, bana olan küçük miktardaki borcunuzu unutabiliriz. Her şeyi unutabiliriz. Hayır, lütfen bayan, kendinizi değilsiniz. Sizi iyi anlıyorum ama lütfen, ben mutlu evliliği olan bir adamım. Ben bir beyefendiyim ve sizin de bir hanımefendi olduğunuzu biliyorum. Bakın, burada sizin için bir şey var. Benim iyi bir namım var Bayan Riley. İtiraz ediyorum. Sonra Mexo bağırmaya başladı. Seni yaşlı pislik. Çek ellerini üzerimden. Zavallı bir duldan faydalanmaya çalışıyorsun. Komşular! Komşular! Tefeci ön merdivenlerden tökezleyerek aşağı indi. Mexo öfkeyle bağırıp bahçesinden aldığı toprak parçalarını ona fırlatıyordu. Sokak boyunca kapılar açıldı. Ev kadınları birden dışarı fırlayıp çıplak Dul'un yanına koştular. Ve o tanıdık arabaya doğru lanetleyerek baktılar. Böyle olunca tefeci panikle kendini sürücü koltuğuna zor attı. Ve öfkeli kalabalık yüksek sesle lanet okuyarak arabaya doğru ilerleyip camlarını vurmaya başladığı anda gaza bastı ve oradan kaçtı. Kızıl Mexo'nun korkunç hikayesine inanmamalarına rağmen hepsi onun cesur bir kadın olduğunu söyledi. Zavallı adama böyle bir şey yapmak doğru muydu sence diye sordu anne. Tüm gürültü patırtı bitip, kızıl Mexo'yu tekrar giydirdikten sonra. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Ahmak olma diye homurdandı Meksu. Oflayarak korsesinin içine girerken göğsüne yerleştirdi. O ihtiyar gitsin, kendi anasını soysun. Hep aynı şeyler kızlar dedi yaşlı esi. Duvarda asılı kutsal kalp resmine bakarken. Sanırım küçük bir dua etme zamanımız geldi. Bütün sabah boyunca dua etmekten çenem yoruldu dedi Meksu. Kurtarılmış viski şişesini eline alarak. Ben ona karşı görevimi yerine getirdim. Artık o yaşlı şeytan başına gelecekleri kabullenmeli. Nihayet kadını küçük bir dua okumaya ikna ettiler. Toplantı halindeki insanlar gibi masanın etrafına oturup kapalı gözlerle el ele tutuştular. Ancak duanın tam ortasında Meksu, alacakaranlıkta bir şarkıyı söylemeye başladı. Ve kısa bir kararsızlıktan sonra Esti de ona katıldı. Kocasının 20'li yıllardan kalma geniş kravatlı, sıkıca geriye taranmış saçlı, kolalı yakalı solmuş fotogravürüne anlamlı bir şekilde bakarken, dul kadının gözlerinden tekrar yaşlar akmaya başladı. Adamdan çektiklerini hatırlayınca gözyaşları dindi. Neden senin için ağlıyorum ki diye bağırdı ayağı fırlarken. Çenesinden salyaları akıyordu. Hayattayken hep bana eziyet ettin ve gençliğimi elimden aldın. Masanın üzerinde duran takma dişlerini eline aldığı gibi resme fırlattı. Dişler resme çarpınca camın kırılmasıyla birlikte resmin yana kaydı. Hayattayken olduğu gibi öldüğünde de yamuk oldu diye bağırdı Kızıl Meksu. Çivisinin üzerinde gelişi güzel sallanan resme doğru. Diğer iki kadın kocalarının akşam yemeğini hazırlamak için sıvışırken başı ellerinin arasında masanın üzerine çöktü. Çift aniden kapı boşluğunda belirdiğinde baba gösterişli hafta sonu takımı içinde kaygısızca arkaya doğru atılmış fötür şapkası ve ışıl ışıl parlayan ayakkabılarıyla masaya doğru eğilmiş kolilerin içinden aldığı siyah biralardan içiyor ve eski zamanların Idaho'ya gitmeyi arzulamakla ilgili Elliot'un şarkısını mırıldanıyordu. Bu benim kocam baba dedi Lil. Idaho'nun sihirli büyüsü babanın dudaklarında sessizliğe bürünürken biranın hızla yükselen köpüğü sıkıca tutulmuş şişenin ağzından dışarı taştı. Birileri radyoyu kapadı. Kalın sarı kaşlar, korkunç bir gök gürlemesinin alameti gibi çatılımsı bir çıkıntı oluşturdu. Kahrolası evlendirme dairesi diyerek soluklandı nihayet baba. Bu benim kocam baba dedi tekrar Lil. Dantelli kundağı kollarının arasında göğsüne doğru sıkıca tutarken. Baba şişeyi bıraktı. Beyaz, kahverengi köpük. Boğumlu eklemlerinden akıyordu. Gittin ve beni küçük düşürdün dedi. Kederli bir monotonlukla. Kızgınlıktan çok incinmişlikle konuşuyordu. Gittin ve beni küçük düşürdün. Terbiyeli olarak yetiştirmeye çalıştığım, terbiyeyi öğretmek için yumrukla ve çizmelerle dövdüğüm sen gittin ve evlendirme dairesine razı oldun. Bir protestandan ne farkın var? Bu benim kocam baba dedi Lil ağlamaklı, uzun genç kocasının yanında, küçük ve ince görünüyordu. Cüretkar bir şekilde kolunu kocasınınkinin içinden geçirdi. Kolların arasındaki beyaz dantelli kundağı, çizgili bluzuna doğru çaresizce çekmiş. Topukların üzerinde dengesiz duruyordu. Sessizlik oldu. Otur be adam Tanrı aşkına diye kükredi baba. Bir sandalyeyi odanın karşı tarafına sabırsızlık ve tiksintiyle tekmeledi. Joe emre uyarak hemen oturdu ve oturduğu gibi kalkıp Lil içinde bir sandalye buldu. Lil dikkatlice ancak yorgun bir şekilde oturdu ve yumuşak dantel kundağa iyice sarıldı. O taşıdığın şey de ne öyle diye sordu baba, daha yeni görüyormuş gibi ve tuhaf bir şüpheyle. Oğlum baba. Baba birkaç saniye kıpırdamadı ama daha sonra iki şişe biri açtı. Bu defa köpürmemeleri için dikkatli davrandı. Sonra dışarı bakmak için pencereye doğru gidiyormuş gibi yapıp etrafta biraz aylakça gezdikten sonra eğilip kuru, komik suratlı uyan bebeğe baktı. Sanki ne yaptığını biliyormuşçasına sağ eli bebeğin yanağına yavaşça dokundu. Adeta onu incitmekten korkuyordu. Bir süre kimse araya girmeye cesaret edemedi. Çünkü ilk torununa bakarken fena halde kafası karışmış, kaşları dikleşmişti. Dudakları büyülenmişçesine mırıldanıyor, kafasını kuşlar gibi oynatıp bebeğe farklı açılardan bakıyor. Dudaklarını adeta mırıldanmak için zorluyor. Solgun, mavi gözlerini sık sık şaşkınlıkla kırpıştırıyordu. Sonra ani bir hareketle başını geri çekti. Yüzü eski halini aldı. Ve öfkeli mavi gözlerini John Henry savaş zamanından kalma kıyafetin içindeki genç adama dikti. "Senin mi bu?" diye sordu baba. "Bizim," diye gururlu ancak incinmiş bir şekilde lafa girdi Lil. "Ağzının ortasına bir kemer yemek ister misin?" diye gürledi baba. "Ben ona sordum," dedi dimdik bakan gözleriyle. Başını yeni damada uzatarak. "Bu senin işin mi?" "Benim olmasa burada olmazdı değil mi?" dedi Joe sessizce. Şişesinin üzerindeki köpüğü üflerken. Lil adamlara bakarken korkudan nefesini tuttu. Kocası sakin bir şekilde birasını içiyor. Baba öfkeyle bakıp elindeki şişeyi damadının kafasına fırlatacakmış gibi sımsıkı tutuyordu. Sonra birden sırıtı ve içkisini içerken bir kalçasını masaya dayadı. "Az da olsa cesaretin varmış," dedi köpükle ağzını temizlerken. "Ne iş yapıyorsun?" "Marangozum," dedi Joe. "Peki ne kazanıyorsun?" "Haftada 7 papel. "Bu ancak bir gün yeter," dedi baba bozulmuş bir şekilde. "Bunu ancak tenekeci çocuklar kazanır. Bu parayla çocuk falan yetiştiremezsin." "Deneyeceğiz," dedi Joe sakin bir şekilde. "Ve kimseyi tek bir peni için bile rahatsız etmeyeceğiz." "Etmeseniz iyi olur," dedi baba. "Buraya kadar sızlanmak için gelmenize gerek yoktu. Ben bu evin babası olduğum sürece kimse aç kalmaz." Joe sandalyesini Lil'in yanına çekti ve kolunu onun omuzlarına doladı. "Onunla evlendim," dedi. "Ve kimsenin yardımı olmadan ona bakacağım." "Şimdi böyle söylüyorsun çenebaz," dedi baba. "Şimdi kahrolası cicim aylarınızı yaşıyorsunuz. Güneş gibi parladığını düşünüyorsun. Ama burnu sümüklü, kıçı boklu şeytan sürüsü etrafında ağlamaya başlayana kadar bekle. Ve kim Valentino, kim konuşur gör o zaman." "Baba," dedi Lil aniden, panikle mutfakta göz gezdirirken. "Annem nerede?" "Ölü falan değil," dedi baba, şişesini bitirip yenisini açarken. "Her zamanki şikayetiyle yatıyor." Lil baka kaldı. Hafifçe sallanmasını kesti. "Yani, hangi cehennemde olduğunu sanıyorsun?" diye sordu baba. "Yukarıda, sonuncuyu doğuruyor." "Kutsal Meryem," dedi Lil, güçlükle soluyarak. Bebeğini John'un kucağına bıraktığı gibi, ceketi ve şapkası hala üzerinde merdivenlere uçtu. "Anne, anne," diye bağırıyordu. Telaşından ayakkabısının bir tanesi ayağından çıkıp merdivenlerden yuvarlandı. "Tekne kazıntısı," dedi baba. Neşeyle iç geçirip şişenin dibini buldu. "Tekne kazıntısı. Şu hayatının hatasını divanın üzerine koy ve benimle gel. Sana bir içki ısmarlayayım. Kutlama yapmalıyız," dedi şapkasını kaldırarak. "Ben ülkeme karşı hizmetimi tamamladım ve sen yeni başlıyorsun. Benimle gel de seni neşelendireyim." 11. ayrımın sonu. Sayfa 106.